Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mahinur Eğilmezler. Eserin adı Dünün Dünyası. Yazarı Stefan Zweig. Türü Deneme. Türkçe'ye çeviren Burhan Arpat. Yayın evi Can Yayınları 2. basım 1996. ISBN 975-510-526-3. Bu kitap 334 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 29 Aralık 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Stefan Zweig, bir Avrupalının anıları olarak kaleme aldığı Dünün Dünyası adlı bu kitabının ön sözünde, "Yazacaklarım benim yaşadıklarım olmaktan çok bütün bir kuşağın yaşadıklarıdır," diyor. 19. yüzyıl Avrupa'sının görece güvenli, tek düze ortamında yetişen kuşaklar, 20. yüzyılın hemen başlarında öyle olaylarla yüz yüze geldiler ki, başka zamanlarda belki 9-10 kuşağın yaşayacağı olaylar ve kökten değişmeler, bu kuşağın insanların yüreklerinde, benliklerinde onulmaz yaralar açtı. Dün ve bugün arasında bütün köprülerin yıkıldığı, bütün değerlerin altüst olduğu yıllarda, peş peşe iki dünya savaşına, Almanya'da nasyonel sosyalizmin doğup büyümesine, evinden ve ülkesinden kopmanın, ülkeden ülkeye göç etmenin, ana yurdu saydığı Avrupa'nın mahvolmasını görmenin acılarına dayanamayarak 1942'de hayatına son veren bu duyarlı yazarın anıları, kişisel bir anlatım olmanın ötesinde yüzyılımızın ilk yarısının ruh dünyasının da bir el kitabı sayılmaktadır. 60 yıllık ömründe görmediği, tanık olmadığı, acısını çekmediği hiçbir felaket kalmadığını söyleyen Zweig, anlattıklarımızla bir gerçek kırıntısını bile bizden sonraki kuşağa ulaştırabilirsek yine de boşuna yaşamış sayılmayız, diyor. Zamana bizi aradığı yerde rastlayalım. Shakespeare. Sunuş. Kendime hiçbir zaman fazla önem vermediğimden hayatımın öyküsünü başkalarına anlatmayı çekici bulmamışımdır. Başlıca kişisi, daha doğrusu ağırlık yanı kendim olan bir kitaba başlamak yürekliliğini bulabilmem için, başka zamanlar tek bir kuşağa pek çok sayılacak olay, felaket ve çetin sınavlar gerekti. Projeksiyonlu bir konferansta konuşan kimse gibi, kendimi birinci plana almak aklımın köşesinden geçmiş değil. Zaman resimlerin işini görür. Ben de sözlerini vermekle yetinirim. Böylece de anlattıklarım kendi başıma gelenler olmaktan çıkar, daha çok bütün bir kuşağın olur. Bütün tarih boyunca en çok çile çekmiş bir kuşağın başından geçenler olur. En önemsizimize kadar her birimizin iç varlığı, Avrupa toprağımızın hemen hiç aralıksız yanardağ patlamalarıyla altüst edilmiş bulunuyor. Bütün bu sayısız olayların ortasında ben kendime ancak tek bir hak tanıyorum. Depremlerin çok azgınlaştığı bir yerde ve hep bir Avusturyalı, bir Yahudi, bir yazar, bir hümanist ve barışsever olarak bulunmuş olmanın verdiği bir hakkı. Evimi ve varlığımı üç kez altüst edip geçmişle bütün bağlarımı kopararak beni acı bir şiddetle boşluğa, artık alışmaya başladığım, gideceğim yerin belli olmadığı bir boşluğa fırlatıp attılar. Ama bundan yakınacak değilim. Çünkü yersiz yursuz insan yeni bir anlamda özgürdür. Artık her şeyle bağını koparmış olan kimsenin çekineceği hiçbir şey yoktur. Geçmiş zamanı olduğu gibi anlatmanın başlıca koşullarından biri sayılan doğruluk ve yansızlığı hiç değilse böylece yerine getirebileceğimi umuyorum. Bütün köklerden, hatta onları besleyen bu topraktan zaman içinde gerçekten az rastlanılacak biçimde kopmuş durumdayım. 1881 yılının büyük ve güçlü Habsburg İmparatorluğu'nda dünyaya geldim. Ama onu haritada boş yere aramayın. Hiçbir iz bırakmadan silinip kayboldu. Viyana'da ulusal duyguların üstüne çıkmış o 2000 yıllık başkentte büyüdüm. Ama ondan bir Alman eyaleti durumuna düşürülmesinden az önce suç işlemiş bir insan gibi ayrıldım. Edebiyat alanında ortaya koyduklarım, yazıldığı dildeki nüshalarıyla yakılıp külleri savruldu. Oysa o ülkede kitaplarım milyonlarca okurun dostluğunu sağlamıştı. İşte böylece hiçbir yerle bir bağlantım kalmamış, her yerde yabancı ve olsa olsa konuk sayılan bir kişiyim. Gerçek yurdum saydığım Avrupa'yı da ikinci bir kardeş savaşında ikinci kez canına kıyarcasına parçalanılalı beri kaybetmiş bulunuyorum. Sağduyunun korkunçça yere serilmesine, Burkır'ın vahşi zaferine, zamanın günlüğünde isteğime karşı tanıklık etme durumundayım. Bizim kuşağın ulaştığı manevi düzeyden böylesine bir düşüş, başka hiçbir kuşağın başına gelmemiştir derken, övünç değil, utanç duyuyorum. Yüzümde ilk sakal çıktığı günle, ilk akların düştüğü gün arasına sıkışan kısacık sürede, tek bir yarım yüzyılda, başka zamanlarda ancak 10 kuşağa sığan olaylar ve kökten değişmeler geçti. Bizim kuşağın her kişisi bu kadarının da çok geldiğini hissediyor. Bugünümle dünlerimin her biri ve yükselişlerimle düşüşlerim öylesine değişik ki, tek bir varlık değil, birbirinden apayrı varlıklar mıyım ben diye kuşkulandığım olur zaman zaman. Rastgele hayatım dediğimde hemen arkasından hangisi diye kendi kendime sorduğum çoktur. Savaşlardan önceki mi, birinci, ikinci savaştan önceki mi ya da günümüzdeki mi? Evim derken de duraklar ve bir zamanki evlerden hangisini düşündüğümü, Salzburg'dakini mi, Bath'takini mi ya da Viyana'daki baba evini mi anlatmak istediğimi hemen kestiremem. Ya da bizde derken yurdumun insanları ile İngilizler ve Amerikalılar kadar pek az ilgimin kaldığını, ne oraya organik bir bağlantım bulunduğunu ne de buralara katılabildiğimi ürkerek hatırlarım. Büyüdüğüm dünyayla bugünümün apayrı olduğunu duygularım söyler. Benden genç dostlarıma birinci savaş öncesini anlatırken benim için hala çok olağan gerçekler sayılan şeylerden epeycesine onların tarih ya da akla sığmaz gözüyle baktıklarını şaşkınca sorularından anlarım. İçimden yükselen gizli bir duygu onlara hak verdirir. Çünkü bugünümüzle dünümüz ve önceki günümüz arasında bütün köprüler yıkılmıştır. Son derece tedirgin ve tehlikelerle dolu varlığın o daracık mekanına böylesine bol ve değişik olayların sığdırılmasına şaşıp kalmaktan kendimi alamam. Hele bunları atalarımın yaşayış biçimiyle karşılaştırınca. Babam ve büyük babam ne görmüş sayılırlar. Dümdüz bir ömür sürdüler. Başından sonuna tek bir yaşayış biçimleri vardı. Yükselişleri, düşüşleri, sarsıntı ve tehlikeleri olmayan, küçük küçük heyecanlar ve göze bile çarpmayan geçişlerden başka bir yanı bulunmayan bir hayattı. Zamanın akışı onları beşikten mezara hiç değişmeyen, rahat, sessiz bir uyumla taşıyordu. Hep bir ülkede, hep bir kentte ve hemen çoğu hep bir evde yaşıyordu. Dış dünyada olup bitenler, gerçekte gazete sütunlarında geçiyor ve oda kapılarına dayanmıyordu. Onların günlerinde de savaşlar oluyordu ama günümüzün boyutlarıyla karşılaştırılınca yalnızca birer savaş çıktılar. Sınırlarda oluyor, top sesi duyulmuyor, 6 ay sonra unutulup kuru bir tarih yaprağı oluyor ve eski hayat yeniden başlıyordu. Bizler içinse hiçbir şeyin geri geldiği yoktu. Geçmişten bir şeyler kalmıyordu. Hiçbir şey geriye gelmiyordu. Olup bitenlere ayak uydurmaktan başka bir hak tanınmıyordu bizlere. Oysa tarih bu konuda her ülke ve her yüzyıl için eli çok sıkı davranır. Bir kuşağa bir ayaklanma, bir başkasına bir hükümet düşürülmesi, bir üçüncüye bir savaş, dördüncüye açlık ve yoksulluk, beşinciye bir çöküntü rastlardı olsa olsa. Bazı mutlu ülkeler ve kuşaklara ise bütün bunlardan hiçbir pay düşmezdi. Ama bugün 60'ında olan ve yaşanacak biraz daha zamanları kalan bizler neler ve neler görmedik, çekmedik ve nelerin içinde yaşamadık. Akla gelebilecek her tür felaketin koskoca kitabını bir ucundan öteki ucuna geçtiğimiz halde yine de son yaprakta değiliz. Ben kendi payıma insanlığın iki en büyük savaşıyla çağdaşım. Birini Alman, ötekini Almanlara karşı olarak iki ayrı cephede yaşadım. Kişi özgürlüğünün en yüksek çizgisine ve biçimine savaş öncesinde ulaştım. Ama sonra yüzyıllardan beri görülmemiş bir derinlikte olan en alt basamağa indim. Baş tacı edildim ama sonra hor görüldüm. Özgür oldum, özgürlüğü elden kaçırdım. Varlıklı ve yoksul oldum. Ayaklanma ve açlık, paranın değerden düşmesi ve baskı, salgınlar ve göçlere kadar apokalipsin soluk, bakla kırı bütün atları hayatımdan dolu dizgin geçti. Büyük yığın ideolojilerinin, faşizmin İtalya'da, nasyonel sosyalizmin Almanya'da, bolşevizmin Rusya'da ama hepsinden çok da bütün bulaşıcı hastalıkların başı ve Avrupa kültürümüzü zehirleyip körleten milliyetçiliğin kök salıp yayılması gözlerimin önünde oldu. Çoktan unutuldu sanılan barbarlığın, insanlığı programlı ve bile bile insanlık düşmanı görüşlere boyun eğdirmesine elimden hiçbir şey gelmeden tanıklık ettim. Savaş açmadan savaşlar, toplama kampları, işkenceler, toptan soygunlar, savunmasız kentlerin bombalanması gibi çeşit çeşit vahşilik, yüzyıllardan beri gelip geçmiş son 50 kuşağın hiçbirinin görmediği ve bundan sonrakilerin de bir daha görmesi umulmayan biçimde bizlere nasip oldu. Ama yine o süre içinde bütün bunların tam tersini de gördüm. Çünkü dünyamızı manevi yönden 1.000 yıl geriye götüren aynı insanlar, milyonlarca yılda varılanı bir kanat vuruşuyla geride bırakıp, akla ve hayale sığmaz başarılara ulaşıyordu. Uçakla hava boşluklarını ele geçiriyor, insan sözünü dünya yuvarlağının her yanına o saniye ulaştırarak uzayı dize getiriyor, atomu parçalıyor, en iyileşmez hastalıkları yeniyor ve daha dün olmaz sanılanları her gün bir bir olur yapıyordu. Yaşadığımız şu günlere gelinceye değin, insanlık bütünüyle böylesine şeytanca kaynamış ve böylesine tanrı işi başarılara ulaşmış değildir. Bizlerin gergin, acıklı, şaşıp kalmalarla dolu hayatının bir belgesini ortaya koymayı kendime ödev saydım. Çünkü yineleyeceğim bunu, her birimiz o kökten değişmelerin tanığı olduk. Tanık olmak zorunda kaldık. Bizim kuşak için kaçmak, bir kenara çekilmek yoktu. Eskiden olduğu gibi yeni örgütlenmelerimizin sürekliliği sayesinde zamanın içindeydik aralıksız. Şangay'da bombaların evleri yerle bir ettiğini, yaralılar kaldırılmadan önce Avrupa'daki odalarımızda öğreniyorduk. Binlerce mil denizler ötesinde olup bitenler gözümüzün önünde bir anda canlanıyordu. Olup bitenleri öğrenmeye, olup bitenlerle sürüklenmeye karşı hiçbir korunma, hiçbir güvenlik yoktu. Kaçıp kurtulacak hiçbir ülke, elde edilecek hiçbir baş dinçliği köşesi yoktu. Alın yazımızın eli her yerde yakalıyor ve doymak bilmez oyununa bizleri parça parça atıyordu. Devletin isteklerine sürekli boyun eğmek, en saçma politikalara kendimizi teslim etmek, aklın alamayacağı bütün değişikliklere ayak uydurmak zorundaydık. Ne kadar çırpınırsak çırpınalım, ortak olaylarla zincire vurulmuştuk. O günleri yaşamış, daha doğrusu çılgınca kovalamış olan bir kimse, soluk alacak bir ara pek azdı, atalarının yaşadığı bütün bir tarihten çok daha fazlasını tanımıştır. Bugün de yeni bir dönemeçte, yeni bir bitişte ve yeni bir başlangıç çizgisindeyiz. Yaşadıklarıma geriye doğru bir bakış atarken, belirli bir tarihte şimdilik son vermem hiç de rastgele değil. Çünkü şu Eylül 1939 günü, biz 60 yaşındakileri yetiştirip biçim vermiş olan bir çağın en son satır çizgisidir. Belgelerimizle çöküp dağılan parçalardan bir tek kıymıkçık gerçeği bizden sonraki kuşağa ulaştırabilirsek yine de boşuna yaşamış sayılmayız. Anılarımı kağıda geçirirken zamanımız için uygun ama bana hiç de elverişli gelmeyen durumları iyice biliyorum. Anılarımı savaşın ortasında, yabancı yerlerde, belleğe en küçük bir yardımcıdan bile yoksun olarak yazıyorum. Otel odamda kitaplarımdan teki olsun yok. Tek bir notum yok. Dostlarımın mektuplarından hiçbir tanesi yok. Hiçbir yerden bilgi getiremem. Çünkü bütün dünyada postalar ya işlemiyor ya da sansürle engelli. Vapur, tren, uçak ve postanın bulunmadığı yüzlerce yıl öncesi gibi ayrı ayrı yaşamaktayız. Bütün bir geçmişten elimde kalan tek belge alnımın arkasında bulunanlar. Bunun dışındakiler şu anda elden çıkmış ya da ulaşılmaz durumda. Ama kaybolanın ardından yas tutmamak gibi güzel bir sanatı bizim kuşak iyi öğrendi. Belge ve ayrıntıların kaybı bu kitabım için yararlı olabilecek belki de. Çünkü bence belleğimiz yalnızca rastgele alıkoyup geri kalanları yine rastgele kaybeden bir öğe değil, tersine bilerek düzenleyen ve bilgiyle ayıklayan bir gücü var onun. Hayatımızın unuttuğumuz yanları gerçekten de unutulmaya çoktan hüküm giymiş olanlardır. Unutulmayanların başkaları için de korunmaya bir değeri olur ancak. Ey anılar, benim yerime sizler konuşun. Dilediğinizi seçin ve karanlıklarda unutulup gitmeden hayatın bir aynasını ortaya koyun. Güvenlik dünyası. Kendi halinde içten ve sessizce yetiştiriliriz. Yeryüzüne bir fırlatılmaya görelim. Yüz binlerce dalga çevremizi okşar. Her şey bizi öfkelendirir, bazıları da hoşlandırır. Çeşitli şeyler her saat canımızı sıkar. Hafiften tedirgin duygu titreşince duygulanırız ve hissettiklerimiz alacalı dünya kargaşalığını alıp uzaklaştırır. Göte. Büyüdüğüm Birinci Savaş öncesi yılları için elle tutulur bir anlatım bulmak gerekirse, altından bir güvenlik çağıydı demenin çok uygun düşeceğini sanırım. Bin yılı bulan Avusturya İmparatorluğumuzda her şey değişmez bir düzene bağlanmışa benzerdi ve devlet bu sürgütlüğün baş güvencesi gibiydi. Devletin yurttaşa sağladığı haklar, halkın özgür seçimle iş başına getirdiği parlamentoca yazılı verilmiş, buna karşılık görevleri de iyice belli edilmişti. Paramız Avusturya kronu, çil altınlar olarak elden ele dolaşır, sağlamlığını böylece ortaya koyardı. Herkes elindekini ve payına düşeni, neye izin verildiğini, neyin yasak olduğunu bilirdi. Parası olanlar, yılda ne kadar faiz sağlayacaklarını tam tamına hesaplayabilirdi. Memur ve subay, terfi edeceği yılı ve hangi tarihte emekliye ayrılacağını takvimde gösterebilirdi. Her ailenin belirli bir bütçesi vardı. Konut ve besin için ne kadar gideceği, yaz gezileri ve çağrılar için kaç para gerektiği bilinirdi. Ayrıca önceden bilinmeyen giderler, hastalıklar ve hekim için az da olsa ne yapıp yapıp bir para ayrılırdı. Evi olanlar, çocukları ve torunları için güvenilir bir baba ocağı bıraktıklarını bilir, ev ve iş yeri kuşaktan kuşağa kalırdı. Meme çocuğu beşikteyken ilerisi için ilk metelik, yarını için küçük bir yedek akçesi olur diye kumbaraya ya da tutum sandığına konulurdu. O uçsuz bucaksız ülkede her şey hiç değişmeyen yerindeydi ve hepsinin en üstünde de iyice yaşlanmış akpak imparatorluk bulunurdu. Ama günün birinde o ölürse yerine bir başkasının geleceği ve hesaplı kitaplı düzende hiçbir değişme olmayacağı da bilinir ya da öyle sanılırdı. Savaşı, başkaldırıyı, ayaklanmayı kimsecikler aklına bile getirmezdi. Böylesine bir sağduyu çağında kökten değişmeler, zor kullanarak değişiklik yapmalar hemen hemen olmaz sayılırdı. Böylesine güçlü bir güvenlik duygusu milyonların en değerli malı ve ortak ülküsüydü. Hayat ancak böylesine bir güvenlikle yaşama değeri kazanıyor ve gittikçe daha geniş çevreler bu çok değerli dünya nimetlerinden paylarını alıyorlardı. Önceleri yalnız varlıklı kimseler bu elverişli durumun tadını çıkarırdı. Sonraları yığınlar da yavaş yavaş katıldılar. Güvenlik yüzyılı sigortacılığın altın çağı olmuştu. Herkes evini yangına ve hırsızlığa, tarlasını doluya ve doğa afetlerine, bedenini kaza ve hastalığa karşı sigorta ettiriyordu. Yaşlılık için gelir bonoları satın alınıyor ve kız çocuğun beşiğine yarının çeyizi karşılığı bir poliçe bırakılıyordu. Sonunda işçiler de örgütlenip uygun gündelikler ve hastalık sandıkları elde ettiler. Uşaklar yaşlılık sigortasına para ayırıyor ve gömülmeleri için ölüm sandığına para bırakıyorlardı. Çünkü ancak yarına tasasız bakabilen kimse tam bir iç rahatlığıyla gününü gün edebilirdi. Ömrünün kıyı köşesini alın yazısının bütün çökertmelerine karşı iyice düzenlemek gibi böylesine dokunaklı bir güven duygusunda dayanışmalı ve alçak gönüllü hayat anlayışına karşın yine de tehlikeli ve epeyce bir kendini beğenmişlik vardı. 19. yüzyılın liberal ülkücülüğü, bütün dünya görüşlerinin en iyisi olma yolunda yanlışsız ve dosdoğru yürüdüğüne gerçekten inanıyordu. Savaşlar, açlık ve darlıklarla dolu geçmiş çağlar hor görülüyor ve o zamanların insanlarına henüz olgunlaşmamış, yeterince aydınlığa kavuşmamış gözüyle bakılıyordu. Şimdi ise en son kötülük ve zorbalığın toptan ortadan kaldırılması ancak birkaç on yılın işiydi. Aralıksız ve duraklamasız bir ilerleyişe duyulan böylesine bir inanç, o günlerde gerçekten bir din gücü taşıyordu. Bu ilerleyişe İncil'den bile çok inanılıyordu. Çünkü teknik ve bilimin her gün yeni yeni harikaları en inandırıcı çömezlerdi. O barış dolu yüzyılın sonlarında gerçekten hızlı ve çok yönlü bir genel yükseliş gittikçe göze çarpmaktaydı. Geceleri sokaklarda solgun ışıklar yerine elektrik lambaları ışıldıyor, büyük mağazaların baş döndürücü pırıltısı ana yollardan kenar semtlere uzanıyordu. İnsanlar telefon sayesinde en uzakta bir kimseyle konuşmaya ve atsız arabayla uçarcasına hızlı yol almaya başlamışlardı. Hatta havalarda kanat açıp Ikarus, Yunan mitolojisine göre bal mumundan yaptığı kanatlarla uçan ilk insan rüyasını gerçekleştirmişlerdi. Konfor kibarlardan orta hallilere yayılıyordu. Su, çeşme ya da dereden taşınmıyordu artık. Ocakta binbir sıkıntıyla ateş yakmak da gerekmiyordu. Sağlıklılık yaygınlaşıyor, pislik ortadan kalkıyordu. İnsanlar bedenleri sporla çelikleşeli beri daha güzelleşmiş, daha güçlenmiş, daha sağlamlaşmıştı. Caddelerde sakat, gırtlağı fırlamış, kötürüm insanlara gittikçe daha az rastlanıyordu. Bütün bu mucizeler ilerleyişin baş meleği bilimin eseriydi. Sosyal alanda da ilerleme vardı. Kişiye yıldan yıla yeni haklar tanınmış, adalet anlayışlı ve daha insandan yana olmuştu. Hatta bütün sorunların en önemlisi olan yığınların yoksulluğu da yenilmez olmaktan çıkmışa benziyordu. Seçim hakkı gittikçe daha geniş çevrelere tanınıp çıkarlarını açıkça savunmaları sağlanıyordu. Toplum bilimciler ve profesörler, proletaryanın yaşama koşullarını daha sağlıklı, hatta daha mutlu yapabilmek yarışındaydılar. Böyle bir yüzyılın kendi başarılarına sevinmesi, arkada bıraktığı her 10 yıla daha iyi yarınların basamağı gözüyle bakmasında şaşılacak ne var? Avrupa, uluslar arasında savaş gibi eski zaman barbarlıklarının yinelenmesine, büyücülere ve hortlaklara inanılmadığı kadar inanılmıyordu. Babalarımız, anlayış ve karşılıklı görüşmenin %100 birleştirici gücüne pek güveniyorlardı. Uluslar ve mezhepler arasındaki farklılaşmanın yerini yavaş yavaş hümanizmin alacağına, barış ve güvenlik gibi en yüce dünya nimetlerinin bütün insanlarca paylaşılacağına temiz yürekle inanmaktaydılar. Teknik ilerleyişi hiç engelsiz ve hızlı bir manevi yükselişin izleyeceğini sanan o kuşağın ülkücülükle gözü kamaşmış iyimserlik çılgınlığını alaya almak, güvenlik sözünü hortlak kovalarcasına sözlüklerinden atmış bizler için pek kolaydır. Toptan bir barbarlığın patlak vermesine hiç de şaşırmamayı yeni yüzyılda öğrenmiş olan bizler, her gelen günün geçmiştekinden daha beter olmasını bekleyen bizim kuşak, insanların manevi alanda iyiye yöneltilebileceğinden çok kuşkuludur. Kültürümüzün, uygarlığımızın, yıkıcı kuvvetlerin itişine dayanamayacak kadar ince bir tabakadan başka bir şey olmadığını ileri süren Freud'a hak vermemiz gerekti. Ayaklarımızı basacak bir topraktan yoksun, hakları elinden alınmış olarak, özgürlüksüz ve güvenliksiz hayata yavaş yavaş alışmak zorunda kaldık. Babalarımızın dinini, hümanizmin çabuk ve sürekli yükselişine inancı, öz varlığımız uğruna bir kenara bıraktık. Nice acı dersler almış ve bin yıllık hümanist çabaların tek bir vuruşla geriye fırlatıldığını görmüş olan bizler için, onların aceleci iyimserliği biraz ucuz görünüyordu. Ama babalarımızın bağlandığı bu iyimserlik bir boş umut da olsa alabildiğine göz kamaştırıcı ve soylu bir yanı vardı. Günümüzün boş sözlerinden daha çok insandan yana ve daha verimliydi. Edindiğim bütün deneyimler ve uğradığım bütün düş kırıklıklarına karşın bende o duygudan bir şeyler kalmıştır tuhaf biçimde. Çocuklukta zamanın rüzgarından kana karışan bir şeyler hiçbir zaman uzaklaşmaz. Her yeni günün kulaklarıma savurduğu türlü şeylere karşın, kendi başıma ve kader yoldaşlarımın başına gelmiş türlü alçaltmalardan, çetin sınavlardan öğrendiğim bunca şeye karşın, o güçlü inancı büsbütün tüketmiş değilim. Günün birinde işlerin düzeleceğine yine de inanıyorum. Her şeye ve her şeye karşın. Bugün içinde bulunduğumuz tüyler ürpertici uçurumun dibinde çevreyi güçlükle seçip el yordamıyla yürürken, Çökmüş ve parçalanmış iç dünyama karşın yine de hep yukarıya, çocukluğumun parıltılı yıldızlar dünyasına bakıyor ve bu çöküntünün ileriye ve hep ileriye gidişin sonsuz uyumuyla günün birinde yalnızca bir duraklama sayılacağını eskiden kalma bir güven duygusuyla düşünüp avunuyorum. O güvenlik dünyasının bir düşler evreni olduğunu, büyük fırtınayla tuzla buz edildikten çok sonra şimdi iyice öğrendik artık. Ne var ki annem babam o güvenlik dünyasında gerçek bir taştan evdeymişçesine ömür sürdü. Onların sıcak ve rahat yaşayışını tek bir kez olsun ne bir fırtına ne de sert bir hava akımı yokladı. Sert rüzgarlara karşı özel bir güçleri vardı. Elbette varlıklı insanlardı. Zamanla zenginleşmiş, hatta çok zengin olmuşlardı. Böyle bir durum o zamanın pencere ve duvarları için en güvenilir astardı. Yaşayış biçimleri o günlerin deyişiyle varlıklı Yahudi burjuvasinin tam bir örneğiydi bence. Viyana kültürüne önemli değerler katmış ve teşekkür olarak kökten yok edilmiş Yahudi burjuvasisindendiler. Onların durgun ve sessiz yaşayışlarını anlatırken dar aile çevremizin dışına çıkmış oluyorum. Çünkü o yılların her şeyi güvenliğe alınmış Viyana'sında bizimkilerin benzeri daha 10 hatta 20 bin aile yaşardı. Babamın ailesi Moravya'dan gelmeydi. Oralarda köylük yerlerde Yahudilerle köylü ve küçük burjuvalar çok iyi geçinirlerdi. Bu bakımdan hem her türlü ürkeklikten uzaktılar hem de Galiçyalı Doğu Yahudilerinin uysallıkla karışık tedirginlikleri yoktu. Kırlık yerlerde yaşayışın verdiği güçle tarlalardaki köylü memleketlileri gibi kendilerine güvenen telaşsız adımlarla yol aldılar. Aşırı sofuluktan vaktinde kurtulduklarından zamanın yeni dini sayılan ilerleyişe candan bağlıydılar. Liberalizmin politika alanında parlamentoya en saygın milletvekillerini yetiştirdiler. Memleketlerinden Viyana'ya göç edince yüksek kültür ortamına şaşılacak bir çabuklukla uydular. Kişiliklerinin yükselişi zamanın temposuna katıldı. Bizim aile geçişin bu alanı içinde de örnektir. Baba soyumdan büyük babam manifaturacılık yapardı. Yüzyılın ikinci yarısında Avusturya'da endüstri başlamıştı. İngiltere'den getirtilen dokuma tezgahları ve iplik bükme makineleri verimlilikleriyle eski el dokumacılığına karşı büyük ucuzluk sağlıyordu. Endüstriye geçmenin verimliliğini ve zorunluluğunu Avusturya'da ilk sezenler ticaret alanında ileriye görüş yetenekleri ve uluslararası kavrayışları ile Yahudi iş adamları oldu. Pek az sermaye ile hiçbir hazırlıksız çabucak kurdukları, önceleri su gücüyle işleyen fabrikaları yavaş yavaş büyütüp gelişti. Bütün Avusturya'yı ve Balkanları kaplayan Bohemya dokuma endüstrisi ortaya çıktı. Büyük babam geçen dönemin örnek bir temsilcisi olarak yalnızca hazır mal aracılığı yaparken, babam zamana uyma kararlılığıyla henüz 30'undayken Güney Bohemya'da küçük bir dokuma atölyesi kuruyor, bunu yıldan yıla yavaş yavaş ve büyük bir titizlikle geliştirip sayılı bir iş yeri durumuna getiriyordu. Piyasa durumunun çok çekici olmasına karşın böylesine kollaya kollaya geliştirme zamanın iş adamı anlayışına pek uygundu. Hem babamın hiç de açgözlü olmayan çekingen yapısına uygun düşüyordu. Çağının inancı olan Safety First'ü, önce güven, benimsemişti. Kendi sermaye gücüyle sağlam, bu da o zamanların pek gözde bir sözüydü, bir kurum oluşturmayı, banka kredileri ya da ipoteklerle büyük çapta işlere girişmekten üstün buluyordu. Ömrü boyunca adını kimsenin bir borç senedinde ve bonoda görmemesi, bankasındaki hesapta Rothschild Bankası ya da Kredi Bankası gibi en güvenilirlerinde elbette hep alacaklı durumda bulunması hayatında en övündüğü şeydi. En küçük bir tehlike gölgesi taşıyan hiçbir kazançtan hoşlanmazdı. Ömrü boyunca hiçbir yabancıyla iş ortaklığı yapmamıştı. Bütün bunlara karşın yavaş yavaş gittikçe zenginleşmesi, gözü pek spekülasyonlar ya da ileri görüşlü özel manevralar sonucu değildi. O hesaplı kitaplı zamanların genel kuralına uyarak gelirinin ancak küçük bir parçasını harcıyor, sermayesine böylece yıldan yıla büyük paralar katıyordu. Gelirinin yarısını yine o güvenlik çağının sık kullanılan bir sözüyle yarını düşünmeden tasasızca harcayan bir kimse, kendi kuşağından olanların çoğu gibi babam için de eli pek açık sayılırdı. Kazançtan sürekli olarak bir köşeye ayırmak sayesinde devletin en yüklü gelirlerden bile yüzde birkaçtan fazla vergi almayı düşünmediği, bir yandan da devlet ve endüstri tahvillerinin yüksek faizler getirdiği o sürekli refah artışı döneminde varlıklıların gittikçe daha zenginleşmesi aslında aşırı çaba istemeyen bir başarıydı. Bu başarı karşılıksız kalmıyordu. Çünkü sonraları paranın hızla düşmesinde olduğu gibi tutumlunun parası elden gitmiyor, hesabını bilen dolandırılmıyordu. Sabırlılar, spekülasyona girişmeyenler daha çok kazanıyordu. Babam bu genel kurala uyarak daha 50'sinde hem de uluslararası ölçüde epeyce varlıklı sayılıyordu. Ne var ki ailemizin yaşayışı hızlı servet artışını pek ölçülü izliyordu. Hayatın tadı ancak yavaş yavaş ve küçük ölçülerle çıkarılmaya başlanıyordu. Küçük evimizden daha bir büyüğüne taşınılmıştı. Baharlarda ikindileri kiralık bir araba tutuluyordu, ikinci yataklıda yolculuk ediliyordu. Babam annemle kışın bir ayını Nis'te geçirmek lüksünü ilk olarak 50'sinde göze aldı. Gösterişli değil, onu elde tutarak zenginliğin tadını çıkarmak ilkesini aslında hiç değiştirmemişti. Hatta milyoner olduktan sonra da dışarıdan getirme bir tütün içmedi. İmparator Joseph'in ucuz Virginia içmesi gibi o basit Trabuso'dan vazgeçmedi. Ancak küçük paralarla kağıt oynardı. Göze batmadan rahat rahat ama ölçülü yaşama ilkesine sımsıkı bağlı kaldı. Çoğu meslektaşlarıyla kıyaslanmayacak kadar aydın ve gösterişli durumuna karşın iyi piyano çalar, açık ve güzel yazar, Fransızca ve İngilizce konuşurdu. Her tür unvan ve mevkiyi ısrarla geri çevirdi. Ömrü boyunca unvan ve paye peşinde koşmadığı gibi büyük sanayici olarak çoğu sunulanları da kabul etmedi. Hiçbir zaman hiçbir kimseden bir şeyler dilememiş olmak, lütfen ve teşekkürü kullanmak zorunda kalmamak, onun her tür gösterişten üstün tuttuğu gizli bir övünç duygusuydu. Her insanın hayatında öyle bir zaman gelir ki, varlığında babasından benzerlikler görülür. Kendini dışa vurmama, hayatını göze batmadan yürütme düşüncesi, bende şimdi yıldan yıla daha da gelişiyor. Ama bu özellik insanın adını ve şahsını gözler önüne seren mesleğimle gerçekten çatışıyor. Ama ben de babam gibi gizli bir gururla dışla ilgili her tür onuru geri çevirdim. Hiçbir nişan, unvan ya da herhangi bir dernekte başkanlık kabul etmedim. Hiçbir akademiye, yönetim kuruluna ve jüriye katılmadım. Bir tören masasına oturmak bile bana sıkıntı verir. Hele bir şeyler söylemek gerekirse daha ilk sözde dilim damağım kurur. Ancak dalavere ve sövüp saymalarla hareket serbestliği sağlanabilen bir dünyada böyle engellerin zamana hiç uymadığını, Göte babanın nişanlar ve unvanlar itiş kakışta bazen yumrukları önler dediğini biliyorum. Ama içime yerleşen babam ve onun gizli gururu beni geri planda kalmaya zorluyor. Ben de karşı duramıyorum. Çünkü elimde bulundurduğum tek güvenilir şey olan iç dünya özgürlüğümü ona borçluyum. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.